Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hadiye le. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu. Emma ba'd. Fe inne istaqal hadisi kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. İşleyeceğimiz konu inşallah Müslümanların hayatında ibadetin anlamı, önemi ve etkileri. İbadet, Allah'ın sevip razı olduğu sözler ile açık ve gizli amelleri kapsayan genel bir isimdir. Yani söz ve fiil olarak Allah Azze ve Celle'nin sevip razı olduğu amellerdir. İbadetin tarifi hakkında en güzel söylenen söz budur. İbadetin önemi büyüktür. Bu yüzden Allah Azze ve Celle mahlukatı bu sebeple yaratmış. Kendisine ibadeti emredip zatından başkasına ibadeti de kulluk etmeyi de yasaklamıştır. Bunun için kitaplar indirmiş, rasulleri bu sebeple, bu davetle göndermiş ve şöyle buyurmuştur. Cinleri ve insanları ancak bana kulluk etmeleri için yarattım. Zariyat suresi 56. ayet. Buradaki bana ibadet etmeleri, kulluk etmeleri ifadesini İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelen rivayette Allah Azze ve Celle cinleri ve insanları ancak Allah'ı birlemeleri için yaratmıştır. Yani burada kulluk etmekle kastedilen sadece Allah'a kulluk etmektir diye izah etmiştir. Yani Allah onlara kendisine ibadet etmelerini emretmek ve günahlardan yasaklamak için yaratmıştır. Nahl suresi 36. ayetinde Allah'a kulluk edip tağuttan kaçınmalar için her ümmete bir rasul gönderdik buyurulur. Burada da bütün gönderilen peygamberlerin davetinin Allah'a kulluk etmeye davet ve tağuttan kaçınmak. Tağut burada Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen ve bu ibadetten razı olan veya insanlara Allah'ın dışında kendisine de ibadet edilmesini emreden varlıktır. Bunların başına şeytan gelir, sonra putlar gelir veya bu putların savunucuları, müdafileri gelir. Bunları reddetmek de peygamberlerin davetlerinin ana unsuru. Enbiya suresi 25. ayetinde yine senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka ibadete layık hak ilah yoktur. Bu itibarla bana ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım. Yani ibadet daveti peygamberlerin davetinin temelini oluşturuyor. Fakat bu tevhid içeren bir ibadet. Yani Allah'tan başka ilah tanımamak, ibadeti Allah'tan başkasına yönlendirmemek üzere. İbadetin de birçok çeşitleri vardır. Korku, ümit, tevekkül, rağbet etmek, yani istek, arzu, rahbet, yani kaçınma, yönelme, isteane ve istigase, yani yardım talebi, kurban kesmek, adak ve benzeri bütün bu şeyler. Bunların hepsi ibadetin türlerindendir. Meşhur Cibril hadisinde İslam'ın rükünleri ibadetlerdendir. Yani İslam'ın şartları sayılırken bu sayılanların hepsi ibadet türleridir. Mesela kelime-i şehadeti getirmek, ondan sonra namaz kılmak, zekat vermek, hac yapmak, Ramazan orucunu tutmak. İslam'ın şartlarını bakın ibadetler teşkil ediyor. Cibril Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a İslam'ı sorduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştu. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmen, namazı kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve yoluna güç getirebilirsen Beyt-i Kabe'yi hac etmendir. İbn Ömer radıyallahu anh'dan gelen hadiste de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Bukhari ve Müslim'in rivayet ettikleri hadiste. İslam 5 şey üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ibadete layık hak ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı kılmak, zekatı vermek, Kabe'yi hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Şüphesiz ibadetlerin kabulünde iki zorunlu şart vardır. Bunlardan birincisi amelin sadece Allah Azze ve Celle'ye halis kılınması. Sadece Allah rızası için yapılması. Ona başka bir gayenin karıştırılmaması. İkincisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba edilmesidir. Ona uyulmasıdır. İbadetin sadece Allah'a halis kılınıp Allah ile beraber başkasının ortak edilmemesi, ibadetin türlerinden herhangi bir şeyin Allah subhanehu ve teala'dan başkasına yönlendirilmemesi demektir. Bu zorunlu olduğu gibi Resul'e ittiba etmek de zorunludur. Allah'a ancak Kerim Resul sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerine uyarak ibadet edilebilir. Bu ikisi Allah'tan başka ilah olmadığına, Allah'tan başka hak ilah olmadığına şahitliğin ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmenin bir gereğidir. Yani insan İslam'a neyle giriyor? Allah'tan başka ibadete layık hak ilah yoktur. La ilahe illallah diyor ve Muhammedun Resulullah. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür diyerek giriyor. İslam'ın giriş sözü bu bak. Bu İslam içerisinde, İslam'a girdikten sonra bütün hayatını kuşatan, bütün amellerini, ibadetlerini bu iki esas üzerine bina etmesi gereken temeldir. İbadetini Allah Azze ve Celle'den başkasına yönlendirmemesi, Allah'tan başka ilah tanımaması ve ibadetleri yaparken de kafasına göre değil, bildiğine göre değil veya birilerinden gördüğüne göre değil, muhakkak ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den o amelin, o ibadetin meşru olduğunu gösteren bir delile binaen yapmaz. İnsanlar bunu yapmadıkları zaman, yani delil ile, sahih delillerle bunu yapmadıkları zaman, esasında bu La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah diye İslam'a girdikleri söze muhalefet etmektedirler. Mesela bidat türünden ameller işleyenler gibi veya Allah'tan başkasına herhangi bir ibadet yüzünü yönlendirenler gibi. La İlahe İllallah diyor ama yaptığı fiil Allah'tan başkasına yönelik. Mesela şefaat ya Resulullah diyor. Medet ya falanca isimler, Allah'tan başka isimler zikrediyor. Bunlar La İlahe İllallah ikrarına aykırı olan şeyler. Bid'atlerle amel de Muhammedun Resulullah şeklindeki ikrara aykırı olan amellerdir. Evet.
Nasıl diyeceğiz o zaman ya? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah.
İşte bunu dediğimiz gibi bu sözlerin gereği olan amellerle de amel edeceğiz. Mesela Allah'a ibadet ederken ibadet yüzlerinden herhangi birisini Allah'a ortak koşmayacağız. Ve bu ibadetler mutlaka Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın onayladığı, onun sünnetinde delili bulunan ibadetler olmalı. Yani Allah'a ibadet et de nasıl edersen et diye bir anlayış yok İslam'da. İslam bir bilinç üzeredir. Mensuplarını bir bilinçle, şuurla kulluk etmeye yönlendirir. Yahudiler gibi, Hristiyanlar gibi davrananlardan sırat-ı müstakim üzere olan Müslümanlar beridirler. Onlara hiçbir şekilde benzememeleri emredilmiştir. Yahudi ve Hristiyanlar ne yaptığına bakacak olursak, mesela Yahudilerin gazaba uğramalarının sebebi dinlerini çok iyi biliyorlar. Biliyorlar ama bildikleriyle amel etmiyorlardı. Yani Allah'ın kullar üzerindeki hakkı olan kulluğu yerine getirmiyorlardı. Hristiyanlar ise bilmiyorlar fakat amel ediyorlardı. Bir samimiyet var. Yani Allah'a kulluk etmek istiyorlar. Fakat bilmeden yaptıkları için, yani ibadet olsun da ne olursa olsun, mesela ruhbanlığı icat ettiler. Evlilikten uzak durmak, kendini ibadete vermek, dünyadan ele tek çekmek diye bunu faziletli bir şey itikad ederek, kendi kafalarından uydurdukları bir Allah'a yakınlaşma metoduyla Allah'a yakınlaşmaya çalıştılar. İşte onların sapıtanlar olması, her gün biz her namazda Fatiha suresini okuyoruz. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Ya Rabbi bizleri gazaba uğrayanlardan ve sapıtanlardan eyleme. Bunun başında ne diyorduk? İhtinas sıratel müstakim. Bizi dosdoğru yola ilet ki onlar kendilerine nimet verdiklerindir. Nimet verdiklerinin yoluna ilet.
Sıratı müstakim dediniz hocam.
Dosdoğru yol. Evet. İşte dosdoğru yol ne Yahudilik ne Hristiyanlık. Bunların ikisinin sapmalarından uzak orta yolu tutanlardır. Yani Allah'a kulluklarında ona hiçbir şey ortak koşmayan, ibadeti yerine getirdiği gibi, yani Allah'a kulluğu Allah'ın hakkı olan ibadetleri yerine getirdiği gibi bu ibadetlerde keyfi davranmayan, bilakis Muhammed Aleyhisselatü Vesselam neyi meşru kılmışsa bunu takip eden bir topluluk. Böyle olmaması, mesela önceki kavimlerin bozulmaları, fırka fırka ayrılmaları, gruplara ayrılmaları, bu iki esastaki muhalefetten meydana geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Sahih Müslim'deki İbn Mesud radıyallahu anh'ten gelen rivayette, iman bölümünde geliyor bu hadis. Her peygamberin seçkin bir takım havarileri, ashabı, arkadaşları vardı. Bunların arkasından öyle bir nesil gelir ki, yapmadıklarını söyleyen ve emrolunmadıkları şeyi yapan kimseler olurlar. İfadeye dikkat edin. Yapmadıklarını söyleyen ve emrolunmadıkları şeyleri yapan kimseler olurlar. Ve hadisin devamı şöyle geliyor. Artık her kim bunlarla eliyle mücadele ederse mümindir. Diliyle karşı çıkar mücadele ederse mümindir. Bunlara gücü yetmez de kalbiyle buğz eder, nefret ederse o da mümindir. Fakat bu imanın en zayıfıdır buyuruyor. Bundan öte hardal tanesi kadar iman yoktur. Yani Müslümanlara Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu hadisinde emrettiği şey, yani münkere karşı çıkmak, bakın iki tane arıza üzerinde. Bu iki arzanın sebebine baktığımız zaman bunlar yine Yahudilerin ve Hristiyanların sapma sebepleri olduğunu görürüz. Mesela yapmadıklarını söyleyen kimseler bilirler fakat kendileri amel etmez. Fasık alimler. Yahudilerin yaptığı gibi. Emrolunmadıkları şeyleri yapanlar kimler? Hristiyanlar idi. Allah kendilerine emretmediği halde ruhbanlık icat ettiler. Ne kadar faziletli bir şey aslında. Yani sırf Allah için, kendini Allah'a adamak için kadınlardan uzak duruyorsun, dünyalık bir takım şeylerden uzak duruyorsun. Zühde çekiliyorsun, köşeye çekiliyorsun, Allah'a kulluk ediyorsun. Akılları güzel buluyor bunu. Ama Allah bunu herhangi bir gönderdiği Resul'le beyan edip de insanlara meşru kılmış değil. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kim bu yönden iki yönlü sapmayı ortaya koyarsa bunlara karşı elle karşı çıkılmasını, gücü yetmezse dille, buna da gücü yetmezse hiç olmazsa bunlardan kalp ile buğz ederek, nefret ederek uzak durmaz. Bu, bunların ikisi de bakın din adına yapılan şeylerdir. Kendisi kitap ve sünnetle amel etmez, Kur'an ve sünnetin gereğiyle amel etmez. Ama insanlara, insanların en hayırlısının sözleriyle hitap eder. Allah'ın kitabından sözler okur, ayetler okur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadislerini okur. Yani dört dörtlük konuşmalar yapar. Söylediklerinde bir şey bulamaz. Yanlış bir şey göremez. Ama kendileri amel etmez. Bunu kendileri yapmaz. Bunda ne kötülük var? Allah'ın diniyle, Allah'ın şeriatıyla amel edilmemesini halkın gözünde meşru gösterme var. Bunu hafife aldırma vardır bunda. Bak falanca kimse hayırlı, çok güzel de konuşuyor. Alim de bir zat. Yani sen tutup da mesela ondan duyduklarınla amel etmeye kalksan, o alimden duyduklarınla amel etmeye kalksan, o alim bile bunu yapmıyor. Sen niye yapıyorsun diye aşırı görülürsün. Değil mi? İşte bakın hayata Allah'ın emirlerinin ve yasaklarının nüfuz etmesi, hayata yerleşmesinin öndeki en büyük engellerden birisi bu olduğu için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam elle karşı çıkmayı, dille karşı çıkmayı, hiçbirisine gücün yetmiyorsa kalple buğz etmeyi, bundan uzak durmayı emrediyor. Ve bunu imanın en asgarisi diyor bakın. Hiçbir şey yoksa kalple buğz etmek. Bunlar din adına yapılan şeyler. Yani ayyaşlar, içkiciler, fasıklar, zinakarlar değil bakın burada zikredilenler. Onlarınki ayrı bir münker. Ama insanlar şuna dikkat etmezler. Onlar açık aleni münkerlerdir. Yani onun günah olduğunu, fısk olduğunu bilmek için aslında Kur'an'dan, sünnetten bilgiye de gerek yoktur. Çünkü insan fıtratıyla zinanın çirkinliğini bilir, hırsızlığın çirkinliğini bilir. İşte insanlara sövüp saymanın çirkinliğini bilir. Hak hukuka tecavüz etmenin çirkinliğini bilir vesaire. Bunlar fıtratla zaten bilinen şeylerdir. Ama en önemli husus insanların bilgisiz kalabilecekleri, akılla bilgisine ulaşamayacakları konular olan dini konular, vahyin alanı olan konular. İnsanlara vahiyle bildirilen konular. Kişiyi Allah'a neler yakınlaştırır, neler Allah'tan uzaklaştırır. Hangi ameller kişiyi cennete götürür, hangi ameller ateşe götürür? Bu konuların tahrif edilmesi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük uyarı yaptığı konu. Bakın şimdi bu ihmalkarlık sebebiyle, yani Allah'ın dinine karşı bilinçli yaklaşımın bulunmaması sebebiyle insanlar türlü günahları işliyorlar. Yani hayatlarında pek Allah'ın dinine hakim kılmıyorlar, önemsemiyorlar bunu. Fakat bir kandil gecesi olduğunda veya bir mevlid merasimi olduğunda, yani bidat üzere insanların icat ettikleri bir Allah'a yakınlaşma adı altında bir araya gelmeler olduğunda, burada en önde bu insanları görürsün ve burada bulunmakla 1-2 saat veya 15-20 dakika burada bulunmakla bütün günahlardan kurtulduğunu zanneder, buradan öyle ayrılır. Halbuki günahlarına bir daha yenisini eklemiştir bu. Daha beterini eklemiştir. Öbür günahlarından da kurtulmamıştır.
Kandilli biat mı sayılır hocam?
Evet. Yani kandil geceleri dediğimiz şey Kadir gecesi dışında,
evet,
sabit olan herhangi bir gecenin diğerinden faziletli olduğu gece yok. Kadir gecesi ise Kur'an'da sabittir. Bin aydan hayırlıdır. Bin aydan hayırlı olan bu gecede ise, mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sayı olarak gelenlere baktığınız zaman, işte 12 rekat, 1000 rekat, 100 rekat böyle bir namaz yok bak. Şu duayı çokça yapmayı emrediyor. Allahümme inneke afuvvun tuhibbul affe fa'fu anni. Allah muhakkak ki sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle. Bu duayı çokça yapın diyor. Normal olarak Ramazan gecelerinde nasıl teravih, yani gece namazı kılıyorsan, bu gecede de bu namazı kılarsın. İşte Allah'ın kitabını okursun. Bunun dışında ekstra yapacağın herhangi bir şey yok.
Bir şey sorayım hocam. Sıtrat-ı mitabın ne demek?
Efendim?
Sıtrat-ı mitabın.
Anlamadım ki.
Arapça mı?
Arapça kelime.
Nasıl?
Sıtrat-ı mitabın.
Sıtrat-ı müstahin değil mi?
Yok. Dediğim gibi bize onu öğretirlerdi. Nerede Müslüman olduğunu da bunu söyletirlerdi bize.
He. Şey, kalu bela.
Kalu beladan nerede? Nerede?
He. Şimdi belki kelimenin telaffuzunda bir farklılık var. Bizim için önemli olan şu. Akıl bali olduğumuz andan itibaren, yani şeriata muhatap olduğumuz, Allah'ın kitabına muhatap olduğumuz, Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine, hadislerine, sünnetlerine muhatap olduğumuz andan itibaren bildiğimiz, öğrendiğimiz ve gücümüzün yettiği bir konuda öğrendiklerimize muhalefet etmememizdir esas olan. O ezelde verilen sözü herkes verdi, bütün ruhlar verdi. Herkes Rab olduğunu itiraf etti. İtiraf etmemesi mümkün değil, alemlerin Rabbi karşısında. Nasıl inkar eder ki? Allah Azze ve Celle sadece şunu istedi. Madem siz söz verdiniz, yani benim rububiyetimi kabul ettiniz buyurdu, sizi dünyada imtihan edeceğim. Bunu şimdi burada yapmamın sebebi de şudur diyor Allah Azze ve Celle Araf 172-173. Ayetlerinde. Ya Rabbi, bizden önce bir nesil vardı. Bunlar yoldan çıkmışlardı. Biz onları takip ettik. Böyle demeyesiniz. Bir de biz böyle bir şeyden habersizdik. Demeyesiniz diye bu sözü aldık diyor Allah Azze ve Celle. İşte orada verilen söz sebebiyle Allah Azze ve Celle kullarına bir lütuf olarak İslam'ı, hakkı tanıyıp İkrar edecek, kabullenecek ve hakka aykırı olanları reddedecek, kabullenemeyecek bir yapıda yaratıyor. Fıtrat üzere yaratılma bu. Fıtrat dediğimiz şey bu. Bu fıtratı ta ki yetiştiği, dünyaya geldiği ortamda annesi babası Yahudidir, Hristiyandır, Mecusidir, Ateisttir veya Müslümandır. Hangisinin etkisi galipse o fıtrata bu çevresinin müdahalesi söz konusu olur. Bu müdahaleyle eğer Müslümansa zaten fıtratına uygun bir şekilde seyreder. Eğer gayrimüslim bir ortamda aklı başına gelmişse bir çocuğun, mesela Avrupa'da doğmuş Hristiyan bir ülkede anne babası Hristiyan. Bu çocuğun fıtratında hep İslam'a yönelik bir arama vardır. Yani tevhidi arama vardır. Allah'ın rububiyetini kabul ve itiraf ve buna uygun olana göre hareket etme eğilimi vardır. Fakat ailesi onu fıtratını değiştirecek müdahalelerde bulunur. Bu müdahalelere eğer kulak verirse o dinin mensubu olur gider.
Öyle bir çocuğu dinledim internetten.
Ama onun içinde hep bir endişe, şüphe vardır.
Annesine babasına söylememiş.
Yani demek istediğimiz şu. İnsanı Allah Azze ve Celle zaten bu kabiliyette yaratıyor. Tevhidi yakalayacak kabiliyette. Ama çevresinin etkisiyle bundan yüz çeviriyor. Bakın şimdi demek ki insan nasıl bir etkiyle muhatap oluyor. Yani gençliklerimizi hatırlayalım. O aklımızın bali olduğu zamanları hatırlayalım. Bizim tabiatlerimizde hakkı kabullenecek ve hakka aykırı olanları reddedecek bir tabiat var aslında. Allah bu maya üzerinden yaratmış insanları. Şimdi bu ortamdayken mesela biz Türkiye'deki insanlar olarak sufi, mezhepçi bir gelenek üzerindeyiz. Ve eskiden beri hep kafamızda şu soru vardır. Yani Allah bir tane Resul gönderdi, din bir, niye dört tane mezhep var? Niye Müslümanım diyen insanlar ayrı ayrı tarikatlar, ayrı ayrı cemaatler halinde? Bakın insanın fıtratı ilk anda bunu kabul etmiyor aslında. Ama bizim fıtratımıza öyle işlediler ki, işte ihtilaf rahmettir, din böyle olmalı, hepsi de Allah'a giden yollar sorun değil, insanın nefesi adedince Allah'a giden yollar vardır vesaire vesaire. Bakın doğruluğunu tartamayacağımız konularla, doğruluğunu teşhis edemeyeceğimiz konularla, bilmediğimiz şeylerle saptırıldık. Saptırılmak da hoşumuza gitti. Niye? Çünkü eğer muhalefet edersek bunlar bizim çevremiz. Çevremizi kaybedeceğiz. Yani menfaatlerimizden bir şeyler kaybetmiş olacağız. Eğer bu sebeple biz şu fıtratımızın sesini uyutursak, üstünü örter, kapatırsak, zamanla bu kapatmayla ne oluyor? Batılı hak diye, hakka batıl diye kanıksamaya, kabullenmeye başlıyorsun artık. Bugün mesela tevhid daveti dile getirildiği zaman bu davete düşmanlık edenler din gayretiyle düşmanlık ediyor. Bu bir taraftan kevni bir takdir. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan İbn-i Mesud ve Huzeyfe radıyallahu anh'dan gelen rivayetlerde diyor ki her ikisi de aynı şeyi söylüyor. Hakimin Müstedrek'inde Acurri'nin şeriasında geliyor bu rivayetler. İnsanlar diyor bir takım bidatleri din edinecekler. Yani bidatleri, yani sünneti bidatlerle değiştirecekler. Onun yerine, sünnetin yerine alternatifler çıkaracaklar. Bunlarla amel edecekler. Sonraki nesillerde bu artık hayat tarzı haline gelecek. Sonra da içlerinden ilim ehli birisi bunların yanlışlığını uyardığı zaman ona bu halk düşman olacak, sünnet değiştirildi diyecekler diyor. Çünkü bidatleri sünnet edinmişler. Sünnetin yerini bidat, bidatın yerini sünnet almış. İnsanların sünnet diye bildiği şey bidat, bidat diye bildiği şey sünnet. Bakın şimdi, biz Allah Azze ve Celle'nin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la gönderdiği din neyse, sahabenin muhatap olduğu, Allah'ın temize çektiği o topluluk, onların yaşadığı din neyse, gelin şu sonraki asırlarda karışan, bulanan, çatallanan şeyleri bir kenara bırakalım. Allah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı hangi dinle göndermişse aynı sahabeler gibi onun hitabına muhatap olalım dediğimizde siz bidatçısınız diyorlar. Ne bidat? Ne bizim bidatımız? Onların kavramına göre bidat ne? Tuttukları yolda aykırı bir yenilik getirmek. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dinine aykırı bir yenilik getirmek değil. Biz diyoruz bakın açık açık meydan okuyoruz. Biz bidatçıysak Allah'ın hangi ayetine muhalefet ediyoruz? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hangi sünnetine muhalefet ediyoruz? Bunu ispatlasınlar. Biz derhal o muhalif yolu terk etmeye dünden yarına razıyız yani. Hazırız Allah'ın izniyle. Ama sonradan çıkardığınız şeylere gelince, Hicri 3. asırdan, 4. asırdan sonra çıkan yollara gelince, bunların arkalarında her ne kadar insanların büyük saydığı isimler olsa bile, biz Allah ve Resul'ün önüne hiç kimseyi geçirmemekle emrolunmuşuz. Çünkü Allah Azze ve Celle, bakın fıtrat, dinin de bir fıtratı var. Dinin fıtratı kitap ve sünnettir. Bozulmayan, kıyamet gününe kadar korunacak olan fıtrat bu. Bu yüzden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, iki ağırlık bıraktım. Karşıdaki muhataplarımız da aynı hadisi söylüyor bize. İki ağırlık bıraktım. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri sünnet. Bu ikisi birbirinden ayrılmadan havza katılıncaya kadar gelecektir diyor. Bu ikisine sarılırsanız asla sapıtmazsınız buyuruyor. İki şey. Madem bu hadisi kabulleniyorsunuz, bunun sıhhatini kabul ediyorsunuz, gelin bu hadisin içerdiği şeye, şu iki şeyin dışındaki şeyleri bir atalım veyahut onları bu iki esasa bir arz edelim. Eğer kitap ve sünnet onaylıyorsa kabul edelim. Eğer kitap ve sünnet reddediyorsa Allah'ın ve Resul'ün reddettiğini biz de reddedelim. Ama olmaz. Niye? Falanca hazretleri o. Bakın, fıtrata müdahale edilen başka unsurlar giriyor. Dinin aslına dönüş böylelikle engelleniyor. Menfaatler giriyor. Şimdi düşünün. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam acaba Mekke müşriklerine nasıl bir tebliğde bulundu? Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderildiği toplum, yani içerisinde 40 yaşına kadar yaşadığı, onlardan biri olarak yaşadığı o toplum, İbrahim Aleyhisselam'a kendilerini nispet eden bir topluluk. Biz İbrahim'in dini üzereyiz diyen bir topluluk. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın dini değiştirilmiş. Nasıl değiştirilmiş? Allah dostluğu diyerek bildikleri birilerinin isimleri kullanılarak değiştirilmiş. Mesela Lat ve Uzza adına putlar dikilmiş iki şahıs. Allah'ın yakın kulları. Yani Allah dostu denilebilecek kimseler. Böyle hayırla bilinen kimseler. Bunların hayırlı olmadıklarını söyleyen herhangi bir nas yok. Yani Lat ve Uzza'nın aslında şerli kimselerdi. Böyle bunun hayırlarını nefyeden bir nas yok. Hayırlı kimselerdi. Hacılara etli ekmek, bulamaç dağıtırlar. Yemek yedirir. Hayırsever kimselerdi. Başka tür kimseler değildi. Böyle kimseler olmasına rağmen bakın Lat ve Uzza ölüyor. Lat ve Uzza öldükten sonra insanlar bunların kabirlerini ziyaretgah ediniyor. Yani ondan hatıralarını yad edelim diye. Burada da bir sorun yok. Ama şunu demeye başladılar mı? Şirk ümmetin arasına, İbrahim Aleyhisselam'ın ümmetinin olan o ümmetin arasına girmeye başlıyor. Bunlar Allah'ın sevgili kulları. Bizler ise günahkarız. Onları aracı kılalım ki Allah'a temiz ağızlarla ibadetlerimizi sunalım. Onlardan istediler. Estağfurullah. Onları aracı kılarak Allah'tan istediler. Yani bugün şirki ümmet arasında, özellikle tarikat ehlinin bulaştıkları şirki meşru göstermek için ne diyorlar? Ya biz Allah'ı kastediyoruz. Bunlar sadece mecazi olarak falan filan diye bir sürü yorum getiriyorlar değil mi? Aynısı müşriklerde var. Zümer suresi 3. ayet. Hani Kur'an ve sünnet arz edeceğiz ya. Bakın Zümer suresi 3. ayet. Ne diyorlardı? Allah'ın gayrında, Allah'ın dışında dostlar edinenler derler ki biz bunlara, yani bu Allah dostlarına bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Allah'ın açık bir ayet. Mekkeli müşrikler bunlara ibadet ettiklerini itiraf ediyorlardı. İtiraf ediyorlardı. Yani bunları ilah olarak kabul ediyorlardı. Çünkü ilahın manasını biliyorlardı. İlah ne demek? Kendisine mesela ibadet edilen, kendisinden korkulan, kendisine tazim edilen varlıktır. Sevgiyle ve korkuyla bağlanılan varlıktır ilah. Sevgi ve korku bir araya geldi mi bu bir ibadettir. Yani sevgi ve korkuyla itaat söz konusu o zaman bu bir ibadet. Yalnız korku üzere olan eksik ibadettir. Yalnız sevgi üzere olan eksik ibadettir. Ümit ve korkunun bir araya geldiği ibadet ise kamil bir ibadettir, itaat. Onlar işte bu kabir sahiplerine, Allah dostu olarak bildikleri zatlara ibadet ediyorlar, onlardan istiyorlardı. Ama gayeleri şu, söylemleri şu bak. Verecek olan Allah'tır. Faydayı ve zararı verecek olan Allah'tır, başkası değil diyorlardı. Başkası değil. Biz bunlara bunu yapmazsak, biz onlara hakaret edersek, yani kötü davranırsak bizi Allah çarpar diyorlardı. Onlar çarpar demiyordu bak. Yani onlar rububiyette ortak koşmuyordu. Kainatta tasarruf sahibi olan sadece Allah'tır diyorlardı. Şimdi ne deniyor? Bakın, işler tersine dönmüş. Birincisi, bunların ibadet sundukları, itiraf etmeseler de ibadet sundukları zatlar aslında fasık olan kimseler. Mekkeli müşrikler aslen salih olan kimseler hakkında bunu yapıyorlardı. Bunlar ise kitaplarını mesela porno hikayelerle, müstehcen hikayelerle dolduran Celaleddin Rumi'yi evliya ilan ediyorlar. Kendi kitabına Allah katından indirilmelidir, indirilme bir kitaptır iftirasını yapan bir adamı Allah dostu ilan ediyorlar. İmam Rabbani dedikleri adam, tasavvuf çevrelerinden hangisine sorsanız, büyük alim, büyük Allah dostu diye bilinir. Daha ilk mektubunda çuvallayan birisi. İmam Gazali denilen şahıs, Kur'an okumaktansa şu ilahi meclisleri, yani kasideler okunan bu meclisler, Kur'an okumaktan yedi vecihle daha üstündür diyen bir adam. Bu kişilerin hatrı, bakın bu kişilerin insanlar nezdindeki yüksek sayılan mertebesi Allah'ı ve Resulünü geçmiştir. Halbuki Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin diyordu ayet. Ey iman edenler, Allah'tan korkun, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Mücahit Rahimullah diyor ki bunun anlamı ne kendiniz geçin ne başkasını geçirin demektir. Hiç kimsenin görüşünü Allah ve Resulünün sözleri önüne geçirmeyin. İnsanlar Gazali'dir, vardır bir bildiği dediler. İmam Rabbani'dir, vardır bir bildiği dediler. Celaleddin Rumi'dir, vardır bir bildiği dediler. Onun bildiklerini kendi bildikleriyle reddetmediler. Halbuki bizler, fert fert, her Müslüman, şu ayetlerin muhatabıyız. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Aynı az önce okuduğum ayette muhatap olduğumuz gibi. Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Bakın bütün iman edenler, Allah'tan korkmakla, sakınmakla ve Allah'ın ve Resul'ünün önüne hiç kimseyi, hiçbir şeyi geçirmemekle emrolunmuş kimselerdi. Bu emri yerine getirmediler. Kur'an, önünden arkasından, sağından solundan batılın yanaşamadığı bir kitap olarak Allah'ın kitabında, Allah'ın bizzat vasıfladığı bir kitap iken adam bu vasfı alıyor, porno hikayelerle doldurduğu kitabın mukaddimesine koyuyor. Bu Allah katından indirilmedir. Önünden, ardından, sağından, solundan batıl yanaşamaz diyor. Kim yazdı bu kitabı da sen bunu söylüyorsun? Ey Celaleddin Rumi, sen bir beşer değil misin? Bu nasıl bir iddia deyip karşısına dikilen olmadı. Sonrakilerden de bu ile kabul edenlere, yani bu Allah'ın kitabına aykırı, Resul'ün sünnetine aykırı diyen olmadı. Peki ne kadar tanıyorsunuz Celaleddin Rumi'yi? Bakın kısaca tanıtayım. Celaleddin Rumi'nin kendi kaynaklarından, yani Mevlevi yolunun büyük bildikleri şahıslar vasıtasıyla. Mesela Ahmet Eflaki Dede, Celaleddin Rumi'nin halifesi. Onun yazdığı kitapta, Menakıbül Arif'in kitabında. Diyorlar ki, Şems-i Tebrizi içki içiyor ne dersin? Sen onun peşinden gidiyorsun. İçki içiyor ama o diyorlar. Bakın Celaleddin Rumi hayır o içki içmez demiyor. Diyor ki denize diyor idrar damlasa diyor hiç bulandırır mı diyor. Şems diyor deniz gibi adamdır diyor. Allah'ın şeriatı nerede? Bu adamların söyledikleri nerede? Hiç kimse bakın bu reddi yapmadı. Allah'ın kitabı, Resul'ün geldiği din, bu tip küfür itikatlarıyla mücadele içindir. Dostluk ve düşmanlığın sadece Allah için olması içindir. Taraftarlık budur. Bunlar şeytanın yoludur bakın. Haramları helal saymak. Bazı kimselerin, işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği dinden muaf olabilecekleri itikadı. Mesela Şems deniz gibiymiş. Yani Allah dostu olduğu için ona serbest içki içmek.
Mesela Celaleddin Rumi'nin oğlu babasının geçmiş. Onu yanına defnediyorlar. Baba ayağa kalkıyor.
Yani bu tip şeytanların öyle, insanları
öyle anlatıyorlar.
İnsanları doldurmak için, batıla yönlendirmek için gerçek bile olsa bak, bu kıssa gerçek bile olsa biz deriz ki bu ancak şeytanın insanlarla dalga geçmesidir. Niye? Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Taberan'ın Mucem'inde rivayet ettiği bir hadiste tevhide çağırıyor insanları. Adamın birisi geliyor, Müslüman oluyor da bir hatırasını anlatıyor. Diyor ki yalan Resulü diyor. Biz diyor Lat'ın bir putunu, yani onun bir prototipi olarak putunu taşırlarmış yanlarında. Ben diyor çobanlık yapmaya gittiğimde diyor bu putu yanımda götürürdüm diyor. Lat'ın bir putunu. Hayvanların başından ayrıldığım zaman, koyunun başından ayrıldığım zaman o putu koyardım diyor. Benim yerime çobanla o yapsın diye diyor. Sonra diyor döndüğümde o heykele bağlı kurtlar bulurdum diyor. Buna ne diyeceksin diyor. Yani koyunlar yayılıyor. Bu heykele döndüğünde Lat'ın putuna bağlı kurtlar görüyor. Buna ne diyeceksin diyor. Şeytan ayartıyor diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şeytan insanları saptırmak için bu şekilde ayartıyor diyor.
Puta yönlendirecek.
Tabi. Mesela Uzza putunu yıkmaya gönderdiğinde Halid bin Velid radıyallahu anh'ı, Nesai'nin tefsirinde geliyor bu rivayet, Sünen-ül Kübra'sında. İlk önce bir şey göremiyor. Ne gördün dediği zaman bir şey olmadı yalan Resul diyor. O zaman sen Uzza'yı yıkmamışsın diyor. Bir tekrar gönderiyor. Bu sefer yıkmaya gittiğinde içeriden çıplak, saçı paçı dağınık, ihtiyar bir kadın çıkıyor. Onu öldürüyor. Ondan sonra geliyor, şimdi Uzza'yı öldürmüşsün, yıkmışsın diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O diyor, Uzza'nın şeytanıydı diyor. İnsanı saptırmak için o putun içinden insanlara konuşur, yönlendirirdi diyor. Şeytan, kıyamet gününe kadar kendisine mühlet verilmiş Allah Azze ve Celle tarafından. Ne için? Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından ben insanlara yaklaşacağım diye. Hatta Müslim'in Sahih'inin mukaddimesinde şu rivayeti görmüşsünüzdür. İbn-i Amr radiyalanmadan Süleyman Aleyhisselam'ın denizlerde, adalarda bağladığı bazı cinlerin, şeytanların insanları dinleri konusunda bilgilendirmek üzere salınıvermeleri yakındır. Ne diyor bakın? Dinleri konusunda bilgilendirmek üzere. Bugün pek çoğumuz duymuştur. İşte Hızır Aleyhisselam geldi bana şu duayı öğretti. Hızır geldi şu zikri öğretti. Bu insanlar neyi görüyor? Hepsi yalan mı söylüyor? Yalan söylemiyorlar. Birilerini görüyorlar. Fakat yalan söyleyen şeytan. Ben Hızır'ım diyor. Ben falanca peygamberin ruhaniyetiyim. İlyas'ım diyor vesaire vesaire. Bu adam diyor. Bu yani cehaletten dolayı şöyle düşünüyor. Bu adam bana içki içmeyi emretmedi, işte zina etmeyi emretmedi. O yüzden kabul ediyor, ibadet emrediyor görünüşte. Bu bid'at.
Hocam bid'atın kısa bir açıklaması yapalım.
Bid'at, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderildiği dine, onun sünnetinde var olana benzeterek sünnette olmayan yeni bir yol, alternatif bir yol türetmektir. Allah'a yakınlaşma adına yani dinle ilgili olan herhangi bir konuda kitaptan ve sünnetten delili olmayan bir uygulama bid'attır. Hatta öyle ki sahabeler bu konuda hassas davrandıklarından mesela birisi İbn Ömer radıyallahu anh'ın yanında hapşırdığı zaman elhamdülillah ve selamu ala Resulillah diyor. Dediği sözde kötü bir şey yok. Allah'a hamdolsun, Resulüne de salat olsun. Bak delil var mı? Var aslında. Yani hapşırdıktan sonra hamd etmek var. Bu sabit. Salavata gelince Allah'ın kitabında umumi bir emir var. Ey iman edenler siz de ona salat edin diye. İbn Ömer radıyallahu anh adama şöyle bir yumruk vuruyor. Diyor ki ben de diyor Allah'a hamd ediyorum. Resul'e salat ediyorum. Fakat bizim diyor Allah Resulü'nden öğrendiğimiz şey hapşırdıktan sonra sadece elhamdülillah veya bir rivayette elhamdülillahi ala kulli hal dememiz, başka bir şey demememiz diyor. Yani o Kur'an'a çünkü muhatap olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bunu uygulama olarak böyle öğretmiştir. Mesela yaygın olan bidatlerden birisi basit gelir. Yani bunda bidat olacak ne var ki bile diyebilir insan. Mesela Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra sadakallahul azim demek. Yüce olan Allah doğruyu söylemiştir. Kur'an'ı okuduktan sonra böyle der insanlar alışkanlık haline gelmiştir. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kur'an okuduğunda bunu söylemiyordu. Sahabeler bunu söylemiyordu. Tabi'in bunu söylemiyordu. Sen ise bunu söylemediğin zaman Allah'ın kitabına acaba saygısızlık mı ettim diye bir düşünceye kapılıyorsun. Böyle bir düşünce ne demek? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı, sahabeyi, ümmetin en hayırlılarını bu dini eksik yaşamakla itham etmek demektir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yemeğe başlarken Bismillah de önünden ye buyuruyor. Sağ eline önünden ye buyuruyor. Biz Bismillahirrahmanirrahim diyerek uzun şekliyle söylemezsek eksik yapmışız hissine kapılıyoruz. Halbuki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öğrettiği sadece Bismillah demek. Abdestle başlarken de böyle.
Şeytanın çocukları var mı ya?
Tabii. Onlar orduları onun çocuklarından oluşur. Ve insan yemek yerken eğer Allah'ı zikretmezse o yemeğe ortak olur. Size yiyecek vardır der, avanesini de çağırır. Bunun gibi hadislerde bildiriliyor. Yani şeytan her insanla beraber ondan ayrılmayan bir karini, arkadaşı vardır cinlerden. Ve insanın damarlarında aynı kan dolaştığı gibi dolaşır buyuruyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Yani bizim din konusunda bilinçli davranmamız gerekiyor. Bu tevhid daveti Allah Azze ve Celle'nin hakkı olan hususlarda birlenmesinin gerektiği gibi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti üzerindeki haklarında da birlenmesini gerektiriyor. Yani onun meşru kıldıklarından başka, onun sünnetinde gelenden başka bir şeyle bizim ibadet etmemiz, insanlar bunu güzel görseler dahi İbn Ömer radıyallahu anh dediği gibi o sapıklıktır. Çünkü Allah Resulü diyor bunu. Hutbetül Hace ile derse başladık. Ne deniyordu orada? Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabı. Yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. İşlerin en kötüsü, en şerlisi dinde sonradan ortaya çıkarılanlardır. Dinde her sonradan ortaya çıkarılan şey sapıklıktır. Her bidattır. Her bidat sapıklıktır. Her sapıklık da ateştedir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nasıl ki her dinde sonradan ortaya çıkarılan şeyi bidat, sapıklık ve ateştedir diye tarif etmişse bizim onu öyle ateş bilmemiz lazım. Ve bakın zikrettiğimiz hadise dönelim. Elinle gücün yetiyorsa, dilinle eğer elinde gücün yetmiyorsa, buna da muvaffak olamıyorsan bari kalbinde buğz et, nefret et ondan. Kalbini koru. Çünkü azaların amelleriyle o münkerden beri olamamışsın. Bari hiç olmazsa kalbinde buğz et, nefret et ki o fiilden. İnsanlar bunu güzel görse bile. İnsanlar bakın Bismillahirrahmanirrahim demeyi yemeye başlarken daha güzel görür. Bizim ise bunu bir sapıklık. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor. Her bidat. Kullu bidatun zalale. Hep bütün bidatlar sapıklıktır. Bunların iyisi güzeli yok. Bu sadece küçük bir örnek. Bu ileri de akidevi bidatlere dönüşür çünkü. Bu kadarcık bir sapmaya, bu kadarcık bir toleransa sen kendi kendine müsaade ettiğin zaman çoluğunda, çocuğunda, ailende, arkadaş çevrende bu şeytan için büyük bir giriş kapısı oluyor ve bu akidevi bidatları, akidevi sapmalara götürüyor. Tasavvufçular ufak ufak bidatlerle başlamıştır. Tasavvufu reddetmeyen önceki alimler, yani gereken şekilde reddetmeyen önceki alimler, bu ihmalkarlıklar sebebiyle tasavvufun nasıl ciddi bir boyuta vardığını hesap edememişlerdir. Bugün tasavvufçular neye inanıyor? Allah'tan başka varlık yok diye inanıyor. Vahdet-i vücut inancı. Onlar da tevhidin nihai noktası vahdet-i vücut inancıdır. Bu yüzden zikirlerinde la mevcude illallah derler. Allah'tan başka varlık yok derler. Bu sebeple bu şekilde itikad eden bir insan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderildiği tevhidden tamamen uzak bir anlayıştadır. Mesela Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Mekkeli müşriklerle niçin savaştı? La ilahe illallah demeleri için değil mi? Eğer bütün varlıklar Allah'ın kendisi ise haşa. Mekkeli müşrikler o zaman Allah'ın bir tecelligahı olan putlara tapıyorlardı. Niye savaştı bu yüzden onlarla? Bakın tasavvuf inancı İslami görünse de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine sanki ittiba ediyormuş gibi sarık sarıyorlar, misvak kullanıyorlar, cübbe giyiyorlar, şalvar giyiyorlar vesaire vesaire. Bir takım sünnetten amelleri yapıyorlar ve insanları aldatıyor bu görünüm. böyle bile olsalar akideleri Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderildiği tevhid akidesiyle taban tabana zıttır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şirk diye tanımladığı şeyleri bunlar tevhidin ta kendisi diye niteliyorlar. İbnül Arabi, Şeyhül Ekber, bütün tasavvufçuların indinde Şeyhül Ekber, yani en büyük şeyh, kabul edilen şeyh. Buna diyorlar ki, sizin bu söylediğinize göre, yani vahdetül vücut inancına göre bir yanlışlık var diyor. Çünkü eğer hepsi birse, varlığın hepsi birse, neden mesela kişiye teyzesini alması veya hanımıyla beraber onun kız kardeşini de alması haram? Eğer hepsi birse. Neden bunlar haram?
Şahit geldi.
Diyor ki İbn Arabi, aslında diyor hepsi birdir diyor hakikat nazarında. Ama zahirde bir şeriat olmalı diyor. Bu ne demek? Nuh Aleyhisselam daveti beceremedi diyor. Fususul Hikem kitabında. Peygamberlere ben olsaydım şöyle yapardım, bu çok yanlış yaptı diyerek peygamberleri eleştiriyor. Mekke'nin müşrikler ve Firavun. Mesela Firavun için vahdedi vücut makamında söylese bunu diyor, tevhid ehliydi diyor. Mekke'li müşrikler diyor, şurada yanlış yaptılar diyor. Sadece putları Allah kabul ettiler. Eğer her şeyi Allah kabul etselerdi müşrik olmayacaklardı diyor. Bakın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderildiği din, insanların en büyük evliya diye kabul ettikleri isimler eliyle nasıl ters yüz edilmiş? Bunlar buralara ameli bir takım bidatlere taviz vermeleri neticesinde ulaştılar. Sünnete uymayan zikirler yaptılar, ses çıkarmadılar, zikir yapıyorlar. Hayırdan başka bir şey değil dediler. Kendi aralarında toplandılar dergah denilen yerlerde. Ne var ki dergah? Yani bizim nasıl mescidimiz varsa onlar da işte dergahta kendileri toplanıyor. Ne var ki bunda dediler. Dergahın ilk çıkışı Hristiyanlardandır. Bunu mesela Hacı Abdullah El Ensari kitabında, risalesinde rivayet eder. Nefahatul Uns adlı tasavvufçuların kitabında da bu kıssa aynen oradan alıp nakledilir. Bir tane Hristiyan, Müslümanlardan iki kişinin, yani fakirler denilen, bu dervişler denilen iki kişiyi görüyor ki geliyorlar, bunlar karşılaşıyorlar, sarılıyorlar, muhabbet ediyorlar. Çok hoşuna gidiyor. Siz necisiniz diyor. Siz kardeş misiniz? Yok. İşte ticaret ortağı mısınız? Yani aranızdaki ilişki nedir? Yok, biz sadece birbirimizi Allah için seviyoruz diyorlar. Başka bir şeyimiz yok. O halde diyor, ben size diyor bir bina yapayım. Orada buluşun, orada toplanın. Çok hoşuma gitti diyor bu tavrınız diyor. Bu Hristiyan'ın yönlendirmesiyle ilk dergahı yapan Ebu Haşime Sufi'dir. Sufilerin, yani ilk defa Sufi ismiyle anılan şahıstır bu. İlk defa dergah bir Hristiyan tarafından yaptırılıyor. Bu dergahlar aynı zamanda Alevi Bektaşilerin cem evlerinin fikir babasıdır. Aslında Bektaşi tekkeleridir cem evleri. Müslümanların toplanması gereken mescitlere alternatif oluşuyor. Bakın Allah Azze ve Celle kitabında bütün Müslümanları nasıl uyarıyordu? Sizden öncekilerin dinlerinde fırka fırka olup parçalandıkları gibi, ihtilafa düştükleri gibi, ayrı gruplara bölündükleri gibi sakın sizler öyle olmayın. Allah'ın kitabındaki bu uyarıyı kim dinliyor bu ümmette? Yani yapılan şey, güzel canım işte Allah'ı zikretmek kötü bir şey mi yapıyoruz? Bir araya geliyoruz, Allah için birbirimizle burada buluşuyoruz. Ne var ki bunda? Denildi. Bazılar buna göz yumdu, bazılar bidat olduğunu söylese de bazıları hoş gördü, devam etti. Bugün her tarafta bunlar yayıldı. Bu sebeple mesela iki tane Müslüman, üç tane Müslüman, beş tane Müslüman bugün mescid açmaya kalksın, büyük tepkilerle karşılaşırken cemeve açmaya kalkan devletten teşvik bile alır. Bunun sebebi, bakın, Müslümanların kendi değerlerine sahip çıkmamalarıdır. Sünnete, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetine Müslümanların sahip çıkmamalarıdır. Pankart açıyorlar, işte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bizim onurumuzdur diye. Şu Fransa'daki olaylar sebebiyle. Bu pankartları açanlar, bu mitingleri yapanlara baktığınız zaman, kardeşim, samimi olun. Bu Allah'ın Resulü alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gerçekten senin onurunsa, sen onun düşmanlarına nasıl benzersin? Kılığında, kıyafetinde, yaşamında, şu fiilinde, hatta şu protesto tarzında. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da var mı bu böyle bir protesto tarzı? Yani yol olarak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunu yol edinmeyen insanlar edebiyatla, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bizim onurumuzdur, şerefimizdir. Ama sen onun tarafında yer alma, onun düşmanlarına benze. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim bir topluğa benzerse onlardandır diyor. Yani eğer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti bizim hayatımıza, kendi hayatımıza hakim değilse, ha bir Hristiyan açmış pankartını, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bizim şerefimizdir demiş, ha bir Müslüman açmış bunu demiş, hiç fark etmez. Bu din edebiyatla değil. Bilakis bu dünya imtihanını Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tarafında yer alarak, ona benzeyerek, amellerinde ona benzemeye çalışarak, Allah Azze ve Celle'ye ibadetlerde herhangi bir ortak koşmaksızın, riya, gösteriş gibi gizli olanlar da dahil, bunları katmaksızın bu kulluğun imtihan edilip ve bu imtihan yolunda mallarından, canlarından, ürünlerinden eksiltilerek, bunlara katlanarak Allah için kulluğu ispat etmedikçe insan bu imtihanı kazanamaz. Bu dünya hayatı bunun için var. Burada kulluğu ispat edip Allah Azze ve Celle'nin katına, onun huzuruna gittiğimizde de karşılıklarını talep etmemiz için var. Bu din hayata geçmeli. Eğer bunu yapan bizler olmazsak, Allah'ın dinini yaşayacak insanlar yeryüzünde eksik olmayacak. Yani Allah herhangi bir şekilde bize muhtaç değil. Biz bilakis buna muhtacız. Bu sebeple biz dünyanın hakikatini dilimizle itiraf ettiğimiz gibi azalarımızla da ispatlamalıyız. Dünya fani, geçici. Biz ebedi bir hayata iman ediyoruz. Bizi ya cennet bekliyor ya cehennem. Kimisi bu cennete dünyada kavuşmak ister, kimisi ahirette kavuşmak ister. Dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi. Bu dünya zindan bile olsa, ahirete kıyaslandığı zaman bunun hiçbir kıymeti yoktur. Yani insan korkulu, kabuslu bir rüya görse, bu rüyadan uyandığı zaman rüyada gördüklerinin kendisine bir zararı olmaz. Bu dünyayı böyle görmek gerekir. Allah yardımcımız olsun. Subhaneke Allahümme ve bihamdike ve eşhedü en la ilahe illa ente ve estağfuruke ve etûbü ileyke.